أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. محترم kardeşlerim, birkaç derstir sürekli emirin görevleriyle ilgili dersler işliyorduk. Genel anlamda cihat sahasında emire düşen bir sürü, bir hayli görev vardı, vazife vardı. Bunları işliyorduk. Bugün inşallah sayacağım son emirin bir görevi daha var etbaana karşı. Ondan sonraki konuya inşallah şer'i siyasete gireceğim. İslam'a göre siyaset nasıl yürütülür? O konuya gireceğim inşallah. Kardeşlerim, emirin sayılmış olan görevlerinden sonuncusu, son görevi de fertlerini iyi tanıması, özellikle fertlerin kabiliyetlerini, durumlarını, neler yapabilirler, neler yapamazlar, genel anlamda onlar hakkında malumat edilmesi gerekmektedir. Çünkü emir olması hesabıyla onları tevcih edecek, onları kullanacak. Eğer iyi tanırsa ona göre layık olduğu yerlerde kullanacak ve faydasını görecektir. Ama tanımadığı zaman yanlış yollarda kullanacaktır ve böylece başarısızlık olacaktır ki onun zararı genel anlamda, yani İslam'a ve Müslümanlara gelecektir. Buna binaen emrinin altındaki olan elemanları iyi tanıması gerekmektedir. Tabi insanlar bir değiller, Müslümanlar da bir değiller. Herkesin ayrı bir meşrebi var, ayrı bir huyu var, ayrı bir ahlakı var. Kabiliyetleri farklıdır. Allah-u Teala herkese değişik kabiliyetler vermiştir. Birine zeka vermiştir, birine kuvvet vermiştir, birine işte tamir etme özelliği vermiştir, öbürüne işte çalışma özelliği vermiştir, öbürüne hizmet etme, öbürüne askeri olma, herkese bir kabiliyet vermiş. İşte bu kabiliyetleri iyi tanımak ve nerede neyi nasıl güzel yapabilir diye onu tanıdıktan sonra tevcih etmek emirin görevidir. Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde اِنَّمَا النَّاسُ كَالْاِبِلِ الْمِئَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ ف۪يهَا رَاحِلَ diyor. İnsanlar diyor 100 tane deve misali gibidir ki içlerinde neredeyse bir tane ancak sefere uygun bir deve bulabilirsin. Öbürleri sefere uygun değildir. Şimdi bu develer arasında da kardeşler, sefere uygun develer var, sefere uygun olmayan develer var. Yani her deveyle rahat bir yolculuk yapılmaz. Benim bildiğim özellikle şu iki hörgüçlü develer Allah'ın en rahat olan develer. Belki ondan sonra tabii develerin çok çeşitleri var, kısımları var, huylarına göre, cinslerine göre. Yani yolda çok rahat ettiren var, emre itaat eden, yani saatlerce, günlerce çok rahat senin yolculuğunu yapabileceğin develer var. Bazı develerle de yani mesafe kat edemiyorsun, çok zorluk çekersin. Yani her hepsi uygun değilmiş demek. Yani bizim örfümüzde olmadığı için fazla develerden anlamıyoruz. Bunların arasında neredeyse diyor 100 deve arasında bir tane vardır diyor yolculuk yapılmaya müsait olan. Aleyhisselatü Vesselam bunu misal verirken hani insanlar arasında da yani çok kabiliyetli olan, çok güvenebileceğin, her noktada çok iyi hizmet sunacak kişiler çok az bulunur. Dolayısıyla her bir kimsenin kusuru vardır, hataları vardır. Yaptığı ve yapamadığı işler vardır. Sen de ona göre değerlendireceksin. Yani hangisi sefer için müsaittir, nasıl develeri ayırıyorsan, ona göre istihdam ediyorsan, iş yaparken de kim o işe müsaittir onu seçmen lazım, bilmen lazım. Bilebilmen için de tabii onu iyi tanıman lazım. Onun da yöntemlerini söylüyor. Evet, dediğim gibi yani elemanı tanımak çok önemli, çünkü ona görev verilecek. Görev verilirken de en layık olan kişi seçilecek, en layık olan görev ona verilmesi lazım. Çünkü Allah'ın emri bu konuda bu şekildedir. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah-u Teala emanetleri ehline vermenizi, tevdi etmenizi emretmektedir. Buradaki emanetlerden kasıt yani sorumluluk. Hem yani tabi bu umumidir emanet. Kişi bize bir emanet vermişse onu sağlam bir şekilde bir daha ona iade etmemiz bize farz. Bununla beraber kişi mesela emirliğe layıksa onu emir yapmak, Beytülmal'ın başına koyulmaya layıksa Beytülmal'ın başına koymak, bir araba teslim edilmesi gerekiyorsa o noktada iyi hizmet edecekse ona arabayı teslim etmek, İşte komutan olacaksa komutanlığı vermek, askeri yönden yani operasyona götürecek kardeşleri bu gibi işleri tevdi etmek. Evet, eğer ki bunlar tabii yerine getirilmediği zaman haramdır, masiyettir. Ve aleyhissalatü vesselam kıyameti bekle diyor. اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ لِغَيْرِ اَهْلِهِ اِذَا دُيَعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَ diyor. Emanet kaybedilecek olursa diyor kıyameti bekle. Ya Resulallah nasıl kaybedilirse diye sordular. Dedi ki اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ لِغَيْرِ اَهْلِهِ İş diyor ehli olmayan kişiye verildi mi emanet kaybedilmiş oluyor. Ehli olmayan kişiye. Bugün tabii hani genel umumi olarak düşünecek olursak İslam aleminin çekmiş olduğu şu anki bu zillet, bu katliam, bu zulüm, İslam aleminin geri kalmışlığı her yönden yani işte küfrün şeyi olması, sömürgesi altına girmesinin sebebi nedir? Müslümanların başına geçirilen kimselerin hiçbirisinin ehil olmaması. Tamamıyla kafirlerin yetiştirdikleri, seçtikleri küfürde onlara hizmet edecek, halkına, Müslümanlara zulmedecek, sömürecek, Allah tanımayan, peygamber tanımayan, şeriat tanımayan insanları seçip getiriyorlar. Oradan zaten yani artık kıyameti bekle diyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü görüyoruz yani mesela Suriye'nin başına geçirilen bu tağutlar yıllardır ne zulümler yaptılar. Sadece Suriye değil yani bütün İslam alemine bakın her bir tağut ayrı bir zulmü var. Her bir tağutun emrindeki olan halklar illallah demişler. Evet. Evet. Demek ki fertleri iyi tanımak lazım, kabiliyetlerini iyi tanımak lazım. Bunun başında ferdi tanırken diyor ismini, künyesini tanımak lazım. En azından yani hani kimdir, künyesi. Tabii şuna da dikkat edilecek. Şimdi geçen derste de hani geçmiştik onu. Mesela Hizbullah'ın zamanında yaptığı en büyük hatalardan birisi neydi? İşte cemaate tabi olan kişilerin isim, soyadı, bütün işte kimlik bilgilerinin not edilmesi ve bunların arşivlenmesi. Bunlar daha sonra tabi istihbaratın eline düştü ve oradan hazır malumatlar, binlerce kişinin isimleri, adresleri, onlarla ilgili olan malumatlar. Cemaatte bir kişi hain olsa belki bütün o malumatları ne yapabilir? Kafirlere, tağutlara taşıyabilir. Ve da esaret durumunda bütün o malumatlar tağutların eline geçebilir. O yüzden böyle bir şeye girilmemesi lazım. En azından hani takma ismi, künyesi en azından bilinecek. Yani bu kim? He, bu falan kişi. En azından bu yönde tanınacaklar. Bununla beraber kişiyi meselenin akrabalığına ulaşabilecek kadar bir adres olması da önemlidir. Yeri gelir belki mesela kardeş isabet alır, yaralanır, işte ailesine göndermek lazım. Hatta şehit olur, şehadetinin haberi ailesine aktarılacaktır. Bu konuda da malumat anladı. Bir beys yok, hatta da gereklidir. Çünkü şimdi kardeş belki şehit olur, ailesinin belki senelerce haberi olmaz. Ailesine de zulüm olur. Senelerdir çocuklarından haber almadıkları zaman biliyorsun ne kadar acı çekerler. Müşrik dahi olsa onlara o acıyı tattırmamak lazım. Ya bizim çocuğa ne oldu? Esir mi? Öldü mü? Kayıp mı? Niye haber vermiyor diye biliyorsunuz ölümden çok daha beter. Kayıp oldu mu? O yüzden en azından yani akrabalığına ulaşılabilecek kadar bir yani irtibat şeyi, telefon, adres vesaire. Bu kişinin eğitimi konusunda ne eğitimi almış? Eğitiminden insan az çok onu biraz daha iyi tanıyabilir. İlkokul mezunu mu, ortaokul, lise mi, üniversite mi, üniversite ise hangi bölümde okudu? Eğitim durumu nedir? Şer'i ilim almışsa bu konuda hangi ilmi almıştır? Yani ehli sünnetin ilmini mi almıştır yoksa bidat ehlinin ilmini mi almıştır? Bununla beraber ne kadar yani derinliğe sahiptir? Bu da önemli. Ondan sonra bu kişinin tecrübeleri, bu kişinin maharetleri, hangi konuda ne gibi maharetleri var, tecrübeleri var, zamanında geçirmiş olduğu, yapabildiği. Bunlardan insan istifade edebilir. O yönlerde onu istihdam edebilir. Hangi dilleri biliyor? Dil konusunda belki bir kardeşi yurt dışına mesela emir gönderecektir. Orada bazı işlerde istihdam edecektir. Bilmiş olduğu, öğrenmiş olduğu diller. mesleği özellikle geçin, daha önce yapmış olduğu meslek, şu anki yapmış olduğu meslek, hangi meslekleri biliyor? Bunlar dikkatliyseniz tağutların askerliğinde de bütün bu malumatlar sorulur. Niye? Çünkü her bir asker ona göre bir görev verilir. Ne okudun, senin mesleğin nedir? İşte buna benzer malumatlar istenler. Ona göre bakıyorsunuz, ona bir görev ne yapıyorlar? Tevdi ediyorlar. Bazılarını berber yaparlar mesela, bazılarını şoför yaparlar, bazılarını direkt askeri savaşacak adam yaparlar, bazılarını yazıcı yaparlar. Herkese bir görev verirler yani. Bunun sağlık durumu yine, yani ne gibi hastalıkları var, ne gibi hastalıklar geçirmiş. Yarın öbür gün mesela onu bir yere tevcih ettiğin zaman, mesela operasyona gönderdiğin zaman, eğitime, ribata vesaire, orada mesela hastalığı tutarsa, al sana yani yük olacak kardeşlere. Belki o işin durmasına sebebiyet verecek. O yüzden bunun hastalıkları başkasına geçer mi, geçmez mi? Bu konuda bilgi edinmek. Bununla beraber kardeşler, bu da önemli. Mesela o kişinin, her bir kimsenin kan grubu hangi kanı taşıyor? Bu liste gibi yapıldı mı, Allah hanım şu faydası olur. Kardeş yaralandığı zaman ona acilen kan lazımsa en azından hemen o kanı mesela ona verilmesi. Yoksa kan kaybından belki mesela tahlil edilip ona göre kan bulunana kadar belki de kardeş şehit olacaktır. Kan grubu bilindiği zaman çok faydası var. Bununla beraber diğer kardeşlerin kan grubu da bilindi mi, birine acilen lazım oldu mu, kaç kişi var? B pozitif falan falan falan falanlar var. Direkt hemen onlara kişi hemen acilen ulaşıp ne yapabilir? Kanı tedarik edebilir. Bu da önemli. Çünkü bu ihmal edilecek olsa veya gecikecek olsa, gerekirse kardeşin ölmesine veya sakatlanmasına da sebebiyet verebiliyor. Bu kişi mesela evli mi değil mi? Ailevi durumu nedir? Ailesi varsa işte kaç çocuğu var? Masraf olarak ne kadar gideri var? Ona göre emir bildiği zaman ona göre yani işte onun geçimini sağlama noktasında veyahut da yardımcı olma noktasında ona göre yardımcı olacaktır. Bu kişinin emanetleri, yani emanet verirken ne gibi emanetler vermiştir? Yarın öbür gün belki şehit olduğu zaman veya gittiği zaman o emanetleri mesela geri ona verme noktasında. Bununla beraber o kimsenin vasiyeti, şehit olduğu zaman bir vasiyeti var mı? Çünkü eğer şer'i ahkama aykırı değilse bırakmış olduğu vasiyeti yerine getirmek lazım. Müslümanın haklarından da bir haktır. Adam öldüğü zaman, şehit olduğu zaman yani bir vasiyeti vardır. Onu da bilmek lazım. Bunun vasiyeti var mıydı? Yazılı veyahut da sözlü kimlere söylemiştir? Bununla beraber daha başka malumatlar da gerekiyorsa emir bu konuda malumat alabilir, almalıdır da. Yani fertleri ne kadar iyi tanırsa onları istihdam etme noktasında, onları tanıma noktasındaki yani gelecek olan yanlışlıkları çok daha ne yapabilir, keşfedebilir, tedbir alabilir. Evet. Bu anlatılan şeyler İslam'da var olan şeyler. Ömer radıyallahu anh mesela, onun zamanında ne yapılmıştır? Askerler artık kayıt altına alınmıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselam döneminde kayıt yoktu. Cihad oldu mu aleyhissalatü vesselam emrederdi. Haydi hazırlanın. Cihada gücü yeten her bir kimse gelecektir. Ona göre hazırlanıyorlardı. Ve eğer farz aynı değilse kabileden mesela derdi ki her iki erkekten birisi gelsin. Kardeşler mesela, iki kardeşler, birisi cihada gider, öbürü de ne yapar? Ailesine bakar. Aleyhisselatü Vesselam da derdi mesela kabileden her iki kişiden birisi gelsin, öbürü de onun ailesine baksın. Ya da umumi seferberlik ne yapardı? İlan ederdi. Artık katılan, katılmayan daha sonra ortaya çıkardı. Kimler katılmadı? Genelde katılanlar münafık insanlar, fasık insanlar diye o şekilde bilinirdi. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde de böyle oldu. Ama Ömer radıyallahu anh döneminde artık ordu resmi bir kurum oldu. Askerler artık kayıt altına alınıyordu. Kimler savaşacak? Savaşçıdır. Kaç kişi? Bunlarla ilgili malumatlar artık ne olmuştur? Ömer radıyallahu anh döneminde divan deniyor. Onun döneminde divana dönüştü. Bunun gibi birçok şeyler olmuştur Ömer radıyallahu anh döneminde. Mesela cezaevleri, hapishane onun döneminde yapıldı. Daha önce yoktu. Birçok şeyler yaptı. Ömer radıyallahu anh'u hilafeti döneminde çok değişiklikler yaptı. Evet, o kişinin suluku yani gidişatına bakmak lazım. Yani emir Hani bu var olan ferdi özellikle kendi zatında, ikincisi de kardeşleri üzerindeki olan gidişatı. Kendi zatında edepli mi, ahlaklı mı, takvalı mı? İşte yani İslami durumu nasıl? İmani durumu nasıl? Bu konuyu bilmesi ikinci noktasında da, ikinci noktada kardeşlere karşı yani ahlakı nasıl? İşte cemaat içerisindeyken, kardeşlerle beraber makardayken, işte ameliyedeyken, ribattayken nasıl davranıyor, nasıl yani kardeşlerine karşı yani muamelesi var, bunu da bilmesi lazım. Çünkü her kişinin durumu farklıdır, ona göre emir ne yapacaktır? Muamele edecektir. Tabii şuna da dikkat etmek lazım, bir kişi ile muamele yapıldığı zaman o kimse daha iyi tanınır. Sadece dışarıdan ya maşallah çok nurani bir kardeş, sakallı, işte ibadetinde maşallah düşkün. Ya konuştuğu zaman çok etkiler. Yani bu kardeş tamam, ben ona kefilim. Kardeş mükemmel, iyi bir kardeş dedin mi çok büyük hataya giriyorsun. Çünkü çok yaşadık yani bu gibi şeyleri. Adamı çok böyle üstün vasıflarda zannedersin. Biraz muameleyle ve biraz zamanla bakıyorsun ki maalesef bin bir çeşit hastalıkları var. Bir ara mesela Ömer radıyallahu anh birisini istihdam edecek. Direkt ya işte bu güzel bir kardeşe benziyor, gel hemen şu işi al, yapmazdı bizim selefimiz. Soruyor hani Ömer radıyallahu anh diyor ki, yani birini soruyor. Bu nasıl birisi diyor. Kendisine de tabii diyor ki ben seni tanımayışım diyor bana zarar vermez diyor. Ama ben seni tanımıyorum diyor. Sen kendini bana tanıtman lazım. Birisini istihdam edecek. Ben seni tanımıyorum. Bu tanımamam sana zararı yok. Bana da zararı yok. Fakat seni tanımam lazım diye şey edince, yani seni kim tanıyor? Bana bir referans ver. Deyince oradan bir adam diyor ki ya emirül müminin, ben onu tanıyorum. Peki diyor neyle tanıyorsun? Bi ayi şeyin tarifu? Kale bil adaleti. Onu adil olarak tanıyorum. Adil olarak biliyorsa demek adilse hani işte istihdam edebilir. Adil olduğunu söylüyor. Bu sefer Ömer adını tahkik ediyor. Gerçekten adil midir? Gerçekten tanımış mı? Ona diyor ki huve caruke el edna ta'rifu leylehu ve neharahu ve medhalehu ve mehrecehu. O senin en yakın komşundur da hani girişi, çıkışı, muamelesi, davranışları, bunu buna binaen mi tanıyorsun? Komşun mudur? En yakın komşun mudur? Kale la, değil. Peki dedi, onunla dirhem ve dinar konusunda muameleye girdin mi? Ta ki onun vara sahibi, yani takva sahibi olup olmadığına dikkat etmen, hani harama giriyor mu girmiyor mu, muamelesi nasıl, para konusundaki durumu nasıl, alışveriş, ticaret. Bu gibi bir duruma girdin mi onunla? Dedi ki hayır. Peki dedi ki sefere çıktın mı onunla beraber, hani yolculuk yaptın mı ki onun ahlakını tanıyabilesin, güzel ahlaka sahip mi değil mi? Dedi ki hayır. Ömer radıyallahu anh dedi ki o zaman sen onu tanımıyorsun dedi. O zaman git dedi, seni tanıyan birisini çağır bana dedi. Burada kabul etmedi yani, ya emir el mümin bu adam adildir. Peki neye binaen adildir? Onunla yolculuk yapmamış, onunla ticarete girmemiş, onunla komşuluk yetmemiş. Ve hatta onunla beraber kalma da aynı şekilde, yani bir kişiyle hani aynı makarda kaldığı zaman ne yapıyor? Çok daha iyi tanıyor. Yolculuğa çıkarsa çok iyi tanıyor. Ameleye gitse, ribata gitse, değil mi? Biraz muamelede bakıyorsunuz, insanlar durumu çok daha iyi yapıyor, ortaya çıkıyor. Evet. Bu konuda da genel durumda, yani genel anlamda emire bu gibi görevler düşüyor. Yani bu noktalarda o azayı, o kişiyi ne yapmak, tanımak ve tanıdıktan sonra da layık olduğu olan görevlerde de ne yapmak? İstihdam etmek emirin görevlerindendir. İnşallah ikinci konuya geçeceğim. İkinci konu kardeşler, şer'i siyaset, inşallah bunun üzerinde duracağız gelecek derslerimizde. Biliyorsunuz bizim dinimizde siyaset vardır. Yani bu bizim dinimizdeki siyaset ile tağutların şu anki siyaseti arasında dağlar kadar fark var. Bizim siyasetimiz onların siyaseti gibi değildir. bizim siyasetimize ne denir? Es-siyasetu şer'iyye deniyor. Şer'i siyaset, İslami siyaset. Birincisi yani dinimizde siyaset vardır. Hani bazı diyorlar ki dine siyaseti karıştırmayın. Bunu kimler söyler? Normalde bu söz laiklerden çıkmıştır. Müslümanlardan çıkmaz. Çünkü hilafet yıkılana kadar 1924'e kadar dinimiz birebir ne yapardı? Devletlere müdahale ederdi. Devlete müdahale ederdi. Ama ne zaman o Yahudi asıllı Kemal denen Atatürk diye hani iddia edilen o kişi gelip hilafeti kaldırdı. Dini devletten ayırdı. Laikliği getirdi. Ondan sonra artık ne oldu? Genel anlamda ve İslam aleminde artık siyaset dendiği zaman dinle alakası olmayan bir siyaset, bir yönetim biçimi diye bu şekilde bir hal aldı. Fakat bizim dinimizde tam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana ve kıyamete kadar siyaset vardır. Bizim dinimiz bile birebir ne yapar? Devletin işine karışır. Buna da siyasetü şer'iyye deniyor. Şer'i siyaset yani şeriata göre siyaset demek. Siyaset kardeşler selseden geliyor. Selse at bakıcılığı yapan, ata bakan kişiye gene de deniyor. Yani atı ne yapıyor? Islah ediyor, düzeltiyor, bakımını yapıyor. İşte hastalığı varsa hastalığı gideriyor. İşte kirliliği varsa kirliliğini gideriyor. El muhim yani ata ne yapıyor? Bir bakım yapıyor. Seyis derler ya seyis. Hani atın böyle bir bakıcıya ihtiyacı vardır ıslah olması için. Evet. İşte siyaset de kardeşler İslam'da böyle insanları ıslah edecek. Düzeltecek. Raiyeyi. Yani emirlerin raiyeyi düzeltmesi, ıslah etmesi. Din ve dünya konularında işlerini düzene sokması gerekmektedir. Buna da işte ne deniyor? Siyaset deniyor. İkiye ayrılıyor siyaset kardeşler. Şer'iyye ve gayri şer'iyye. Yani siyasetü şer'iyye denince tabii benim bu işleyeceğim kitap genelde kardeşler şey merkezli olacak. İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın Siyasetü Şer'iyye diye bir kitabı var. Buna Şeyh Ebu Yahya El-Libi Rahimahullah da şerh düşmüştür. Açıklamalar getirmiş. Buna beraber çok kitaplar var yani siyaset şer'iyye ile ilgili. Öbür kitaplardan da inşallah faydalı olan şeyleri aktaracağım ama daha çok üzerinde duracağım kitap inşallah İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın Siyasetü Şer'iyye kitabı. Evet, siyaset ikiye ayrılıyor kardeşler. Şer'i ve gayri şer'i diye. Şeriata uygun olan, şeriata uygun olmayan. Şeriata uygun olan zaten İslam'dan türemiştir. Dinimizin yani kontrolündedir o siyaset. Bir de gayri şer'i vardır ki dinle hiçbir alakası yoktur. Buna da laiklik deniyor. Demokrasi deniyor. Yani Allah-u Teala'nın hakimiyetinin hiç dinlenilmemesi ve tamamıyla hakimiyetin tağutlara verilmesi. Tabi sözde millete veriyoruz, millet kararlaştırıyor diyorlar. Bunlar hepsi yalandan ibaret. Bu laik yönetimlerde, demokrat yönetimlerde iddiaları tamamıyla yalandan ibaret. Normalde demokrasinin tefsiri neydi? Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir. Fakat milletin midir gerçekten egemenlik? Yani şöyle diyeyim, mesela milletin hani meclis var. Bu mecliste işte milleti temsil eden kimseler var. Örneğin Türkiye'de 550 tane milletvekili var. Ve bunların ilkesine göre çoğunluk ne derse o olur. Yani 500'nin yarısı 275 mi yapıyordu? 275 milletvekili. Bunu biraz aştı mı bunların isteği yerine gelecektir. Çünkü millet onları ne yapmıştır? Vekil tayin etmiştir. Hepsi gelip 80 milyon meclise giremez, karar alamaz, mecbur bunları temsil edecek birileri lazım. Eskiden mebusan denirdi, şimdi milletvekili. Yani bunun manası şudur, onların bu kuralına göre 276 kişi şeriat istiyor millet, şeriatla artık bundan sonra yönetilsin derse bundan sonra artık devlette de bütün kanunlar şeriat olur. Fakat bunu bırakın 550 tanesi dahi deseler ki millet şeriat istiyor, 550 tane. Bütün millet şeriat istiyor. Biz de şeriatı istiyoruz. Oylamaya sunuldu. Şeriat istiyor musunuz? Hepsi parmağı elini kaldırdı. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat ilan edilir mi? Kesinlikle ilan edilmez. Ne Mısır'da, ne Türkiye'de, ne Pakistan'da, ne Ürdün'de. Hiçbir yerde ilan edilmez. Gerekirse 80 milyona karşı savaş açılır. Hiç savaşan asker bile olmasa Amerika'dan getirirler, İsrail'den, Avrupa'dan asker getirirler. Onlara karşı ne yaparlar? Savaştırırlar. Tıpkı bu Beşer Tağut'un gidip İran'dan, işte Rusya'dan, Amerika, her taraftan yani asker getirdiği gibi. Dolayısıyla gayri şer'i vardır ki bunun şeriatla hiçbir alakası yok. Burada tağutlar ilah edinilmiştir. Tağutlar keyiflerine göre ne yapar? Kanun koyar. Kanundan da çeşitleri gelecek. Hani ya örfidir, örften gelmiştir, ya kendi hevasına göredir, ya ananedir, ya da bir önceki tağuttan kalmadır, ya da diğer kafirlerden almadır. O şekilde o kanunları devşerip getiriyorlar ve onlarla ne yapıyorlar? Yönetiyorlar. Evet, es-siyase genel anlamda manası kardeşler şer'i olarak sâsel emirul kavme yani emarahum ve nehahum. Bir emir kavme sâselik yaptı, yani siyaset yaptı. Onlara emretti ve yasakladı anlamı geliyor. Tedullu alel islah, islah etmeye işaret eder diyor, anlam verir. Siyaset yani islah etmek demek. Yani siyaset yaptığın zaman yalan söylüyorsun, milleti kandırıyorsun, paralarını alıyorsun, onlara emirlik yapıyorsun. Şimdiki bunların siyaseti böyle. Dikkat edin, siyasetçiler hep yalancı. Bu tağuti devletin başında duranlar hep yalan söylüyorlar. Niye? İnsanları kandırmak için. Ama şeriatta siyaset yaptığı zaman insanları ıslah ediyor, düzeltiyor anlamında. Ve tedullu ala hamlin nasi ala tariqatil kavimati allati fiha salahu dinihim ve dunyahum. İnsanların dünyada ve ahirette onları ıslah edecek, onlara fayda verecek olan şeylere onları hamletmek. İster güzellikle, ister zoraki. Halife, emir ne yapar? Onların dünyalarını ıslah eder. Arkadaşlar bakın, şurada kaldırım yapalım, şurada cadde yapalım, insanlar rahatlıkla, arabalar rahatlıkla geçsin, kaza olmasın. Tamam mı? Tamam. Elhamdülillah, ne güzel. Şu çöplerinizi mesela şuraya atmayın, buraya atın. Ne güzel, elhamdülillah, ortalık tertemiz. Ama birileri söz dinlemiyor, ne yapar? Gerekirse gaspen zoraki, burada yayalar yürüyecek, burada da arabalar yürüyecek, tamam mı? Buna muhalefet eden de işte ceza alacaktır. Diye bu sefer gerekirse onların ıslahı için kaba kuvvete ne yapar? Müracaat eder ki bu da onların faydasına. Bu dünyevi noktalarda tıpkı mesela bir çocuk hani bazı şeyleri ister, onun maslahatını düşünürsün, tamam oğlum sana alacağım, alırsın. Bazı şeyleri de ister ve de yapmaya çalışır, hemen elinden alırsın. Ağlar, gerekirse ona iki tokat da atarsın. Kendisine zarar vereceği zaman. Niye? Çünkü sen onun maslahatını düşünüyorsun. İşte o emir de kişi, insanların, Müslümanların dünyasını düşünüyor. Ya güzellikle ya da zoraki onları ıslah ediyor. Bununla beraber dinleri de konusunda da böyle. Davet eder, nasihat eder, yeri gelir de zoraki kılıçla da onları itaat ettirir. Adamı zincire bağlamışlar, cennete götürüyorlar. Hani Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, Allah-u Teala iki kişiye güler. Adamı zincire bağlamışlar, cennete götürüyorlar, farkında değil. Yani götürüyorlar, esirdir, ondan sonra ona İslam'ı anlatıyorlar, sonra Müslüman oluyor. Sonra cennetlik oluyor, Allah yolunda belki savaşıyor. O zincire bağlanıp götürürken çok kötü bir şey olduğunu zannediyor, halbuki cennete götürülüyor. Başka birisi de vardır ki bir Müslümanı öldürüyor. Normalde cehennemlik. Fakat daha sonra Allah-u Teala ona hidayet veriyor, Müslüman oluyor, cihada katılıyor, bu sefer kafirler bunu öldürüyor. Yani öldüren de cennette. İki kişi de cennete gidiyor. Gerçekten acayip bir şey. Dinimizin elhamdülillah güzelliği. Genelde kardeşler bu ıslah etme yani siyaseti kimler yürütür? Emirler ve alimler. Emir alim ise zaten yanında alim olmasına gerek yok. Ama emirin ilmi noktada ihtiyacı varsa yanında bir de alimi olacak. Hani Osmanlı'da mesela genelde sultanlara pek alim değildi. Eskiden de tabii Abbasi döneminde biraz daha alimleri vardı. İşte alimi olmayanları vardı. Emeviler döneminde alimleri daha fazlaydı. Alim olmayanları da vardı. Alim olmadı mı yanına alim edinirdi. Hani Osmanlı'da Şeyhül İslam kavramı vardır. Sultanın yanında olur, irşad eder. Sultanın bu caizdir, bu caiz değildir bilmediği noktalarda. Biliyorsa mesela Ömer bin Abdülaziz gibi ise zaten kendisi alimdir. Alime ihtiyacı yok. En fazla ne yapar? İstişare eder. İşin içinden çıkamadı mı alimleri toplar, oturup onlarla ne yapar? Yani o meseleyi konuşur. Bu iki mesela kardeşler, daha doğrusu bu şer'i siyaset de alimlerin ve umaranın umaranın ve alimlerin işidir. Başta amirler şer'i siyaseti yapar. Bununla beraber alimler de onlara ne yapar? Yardımcı olur. Onlara yol gösterir. Niçin bu vardır? Yani niçin emir ve alime ihtiyaç var? Sadece hani alimle çözülmüyor mu dinin o meseleler? Hayır, sadece alimle çözülmüyor. İstediği kadar alim olsun, çok ileri yani seviyede müştehid olsun, en fazla ne yapabilir? Çıkıp hutbede nasihat eder, gördüğü kimselere nasihat eder. O öbür tarafta artık ona kalmıştır. İster yapar, ister yapmaz. Yeri gelir hatta en büyük alime bile baş kaldırır, kes lan artık sesini, yeter yani, seni mi dinleyeceğiz? Bunamış mısın, nesin yani? Gerekirse itiraz eder, gerekirse de eziyet eder. Ama kuvvet oldu mu gerekirse zoraki yaptırır. O yüzden Hazreti Ömer'in de sözüdür, Hazreti Osman'ın da sözüdür radıyallahu anhum. İnna Allaha la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil Kur'an. Allahu Teala Kur'an ile engellemediği şeyi ne yapar? Sultan ile engeller. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir ama Kur'an-ı Kerim insanların keyfine kalmış. İnsanlar tatbik ederse eder, etmezse etmez. Değil mi? Günümüzde budur yani insanların durumu, ister yapar ister yapmaz. İnsanların keyfine kalmış yani. Allah-u Teala da zorlamamıştır. Yani iki yolu da göstermiş. Ama yeri gelir Kur'an'ın tatbik edilmesi lazım. Hükmünün icra edilmesi lazım. Bunu da ne yapar? Sultan zoraki yapar. Güzellikle yapmazlarsa sultan da kaba kuvvetle yapar. Evet. Yani sultansız Kur'an, Kur'ansız sultan olmaz. İkisi birbirine ihtiyacı vardır. Yani sultan, buna yine kılıç da diyebiliriz. Kur'an ile kılıç. Kılıcı tabi sultan kullanır, onun askerleri kullanır. Kur'an'la nasihat ettin, aldı elhamdülillah. Kılıca gerek yok. Kur'an'la nasihat ettin, almadı. Ve ifsad ediyor. O zaman bunu neyle adam edeceksin? Kılıçla. O zaman gerekli olan bir şeydir. Özellikle mesela cezalar, hudutlar, tazir cezaları, bunlar hepsi sultan ile olan şeyler. Sultan oldu mu yapar, sultan olmadı mı yapmaz yani. Fertler yapamazlar yani, bir hırsızın elini fertler kesemezler. Bunu yapacak olan kimdir? Sultandır. Kısasla onu öldürecek olan sultandır. İnsanlara tevdi edilmemiştir. Evet. السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي والرعيه tabi kitabın ismi de budur. Fi islahir ra'i ve ra'iyye. Ra'i çoban, ra'iyye de güdülen kimseler. Bunların ıslahı noktasındaki siyasi şer'i siyaset. Burada demek ki ra'inin de ıslah edilmesi lazım. Yöneticinin. Bir de yönetimi altındaki kişiler de ıslah edilecek. Peki nasıl ıslah edilecek? Baştaki ra'i olan yani halife, emir, komutan, yönetici kişi neyle ıslah olur? Şüphesiz ki bizim dinimizde Kur'an, sünnet ile, buna beraber Kur'an ve sünnetten istinbat edilen, onların ışığında icma ve kıyas ile. Bu yöntemlerle işte halife hani seçilir, ileride gelecek bunun sıfatı, bunun vasıfları, bunun şartları vesaire. Kur'an ile terbiye edilmiş olacak ki Kur'an ile hükmedebilsin. Ve aynı zamanda halkı da Kur'an ve sünnet ile ne yapmak? Terbiye etmek. Onları düzene sokmak. Kur'an-ı Kerim'de siyaset geçmemiştir kardeşler. Fakat siyaseti andıran ayetler vardır. Mesela İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsan. Allahu Teala adaleti ve iyiliği emreder. Adalet ve iyilik siyasetin en başlıca neyidir? Başlıca maddeleridir yani. Adil olmak, insanlara iyi davranmak, güzel davranmak, haklarını korumak, haklarını almak, zalimleri engellemek, iyilik yapmak istiyorsan aslında bu ayette geçen iki kavram aslında bütün siyaseti ne yapıyor? Kuşatıyor. Adil olmak, bir de ne? İyilik yapmak. Hadiste siyaset geçmiştir. O da Bukhari Müslim'de geçen hadis. Kenet benu İsrail tesusuhumul enbiya. İsrail onlarında onları yöneten kimseler diyor peygamberlerdi. Tesusuhum, onlara siyaset yaparlardı. Yani yönetiyorlardı. Kimler? Peygamberler. Bir de hani laikliğe karşı yani bizim dinimizin en açık göstergesi de nedir? Bütün peygamberler siyaset ile gelmiştir, kavimlerini yönetmişlerdir. Sadece hani işte namaz kılın, oruç tutun, ibadet edin. Sadece bu yani hayat, günlük hayatta istediğinizi yapın diye bununla gelmemiş. Bütün peygamberler Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz'e kadar Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bütün peygamberler insanları hem tevhide çağırmış, hem ibadetleri hem de hayatlarında, siyasetlerinde, eğitimlerinde, ekonomilerinde, her alanlarında şöyle davranacaksınız, şöyle davranmayacaksınız diye mesajlar getirmişlerdir. Ve hatta ilk mesajları da buydu yani. Allah'ın hakimiyetini kabul edin, tağutların hakimiyetini reddedin. Allah'a ibadet edin, tağutların ibadetini reddedin. Bu konuda itaat edenler ne ala, itaat etmeyenlere karşı da güç nispetinde de savaşılıyordu, mücadele ediliyordu. Ondan sonra namaz, oruç diye öbür konulara giriliyordu. Evet. Demek ki bütün yani neydi? İsrailoğullarını yönetenler kimlerdi? Peygamberlerdi. O zaman Müslümanları da yönetecek olan kimseler kimler olacaktır? Yöneticiler. Peygamberler artık yok. Peygamberlerin varisleri. Peygamberlerin varisleri de kimlerdir? Alimler, umaralar yani. Bu gibi kimselerdir ki şeriat ile yöneten kimseler. Evet. Eğer ki şeriata göre yönetilecek olursa, yönetim şeriata göre olursa, siyaset şeriata göre olursa, dünyada ve ahirette mutluluk olacaktır. Mesela örnek veriyorum, Aleyhisselatü Vesselam şer'i siyaset ile ne yapmıştır? Halkını yönetmiştir. Yani ashab-ı kiramı yönetmiştir. Ve fethedilen bütün bölgelerde de şeriat ilan edilmiştir. Hani sadece Ceziretul Arab'ta değil, Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek hayatında gerek vefatından sonra Hulefe-i Raşidin döneminde İslam ne olduğu yayıldı. Mısır'a gitti, işte Afrika bir sürü ülkelerine gitti, ondan sonra Yemen'e gitti, Bahreyn, Katar, işte Kuveyt, Irak, Suriye, Türkiye, Anadolu topraklarına gitti, ondan sonra uzak doğuya doğru gitti. Yani Pakistan, Azerbaycan, işte Afganistan, Bangladeş vesaire ta Çin sınırlarına kadar dayandı, büyük bir imparatorluk oldu. Bütün bu büyük imparatorlukta şeriat ile yönetildiği Aleyhisselatü Vesselam döneminde Hulefe-i Raşidin, ondan sonra gelen evet zulümlerle, hatalarla beraber ama neticede şeriatı Emeviler yönettiği, ondan sonra Abbasiler, ondan sonra Osmanlılar, şer'i siyasetin olduğu yerlerde hem dünya hem de ahiret mutluluğu olmuştur. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde ulema diyorlar ki yani onun döneminde hani Medine'de 10 sene takriben 10 sene düşünün, 10 sene yönetimde hırsızlık yapan ve eli kesilen kişilerin sayısı 6 kişidir diyorlar. Düşünün, sadece 6 kişinin eli kesilmiş. İşte zinadan dolayı recmedilen kişilerin sayısı da 3 kişidir. 3'ü geçmiyor. 10 sene süre zarfında düşünün. Evet, bazı bekarlar da hani sopa vurmuş, yine yani onu aşmıyor, 10 kişiyi aşmıyor. Kısaslar yine çok azdır yani, kısaslar parmakla sayılacak kadar azdır. Yani adam öldürmeler, hırsızlıklar, işte zinalar, işte suçlar çok az bir seviyedeydi. Hulefe-i Raşidin dönemi de yine böyle çok azdı. Günümüzde misal veriyorum, Türkiye'de belki günlük yapılan suçların sayısı belki misalen Hulefe-i Raşidin döneminde 30 senede yapılan suçlarla belki aynıdır yani. Rakam olarak aynıdır. Ve hatta 30 senedeki yapılan suçlar belki Türkiye'nin 3-4 günlük nesidir? Suçudur. Yani işlenen suçlarıdır. Bugün mesela Türkiye'de ele alalım, işlenen suçlar günde binlercesi var. Hani cinayetleri incelesen, hani hepsi tabii haberlere çıkmıyor. Neredeyse yüzlerce, binlerce. Gasp olayları, tecavüz olayları, yani hırsızlıklar vesaire, o kadar çok şeyler dönüyor ki. O yüzden eğer ki şeriata göre yönetilecek olursa adalet olur, zulüm olmaz, halk refahiyet içinde yaşar, rahat yaşar. Düşünün, Ömer bin Abdülaziz döneminde zekat dağıtılacak, zekata alan kimse yok. Münadiler çağırıyorlar, fakir olan var mı, Beytülmal'a gelsin, zekat verilsin. Evlenmek isteyen var mı, evlenemeyen, gelin yardımcı olalım. Borcu olan var mı, ödeyemeyen, gelin yardımcı olalım. Doğru düz kimse gitmiyor, mallar artık dolup taşıyor. Niye? Çünkü adalet var, şeriat ile yönetiliyor. Ama şeriat ile yönetilmeyen yerlerde böyle bir şey yapacak olmasa bırakın onu yardım dağıtılacak diye yardım getiriliyor. Millet birbirini eziyor. Ve hatta mesela hani herkese 100 dolar verilecek, fakirlere 100 dolar verilecek. Bir yerde ilan edin, Türkiye'de bile hani milletin fazla böyle ihtiyacı yok. Millet birbirini eziyor. Maalesef. Ne? Ayette geçiyor. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhyennehu hayaten tayyiba. Kim salih amel işlerse, yani siyasetini şeriata göre yaparsa, gerek kendi hayatı gerek yaşadığı devlet, mümin olsun erkek olsun, felenuhyiyennehu hayaten tayyibe, ona çok güzel bir hayat vereceğiz, onu ihya edeceğiz. Yani hem dünyada hem de ahirette mutlu ve bahtiyar olacaktır. Bunun da tam tersi, yani şeriata göre olmazsa, gerek nefsinde şeriatı yönet, yani yaşamazsa, gerek devlette şeriat yönetilmezse, ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir hayat vardır. Hem dünyada hem de ahirette. Bugün Japonya'nın, Amerika'nın, Türkiye'nin bütün bu, yani şeriatla yönetilmeyen bütün devletlerde hayat-ı dank var. Sıkıntılı bir hayat var. İstediği kadar zengin olsun, istediği kadar sosyal hizmetler olsun, hayat-ı dank var. Evet, bu kadarla iktifa edelim inşallah bugün. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.